küresel analiz.
Sevgili dinleyenler, yeniden merhaba. Küresel Analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun bizimle birlikte. Program yapımcısı Murat Baran ve program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş. Ana kumanda masasında sesimizi sizlere bugün teknisyen Recep Özdem iletiyor. Can merhaba.
Merhabalar.
Yeniden beraberiz. Gündem yoğun ama çok da yoğun değil aslında.
Evet, ana başlıklar
var. Belli. Ukrayna meselesi. Gündemdeki sıcaklığını koruyor. Geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın bir strateji değişikliğine gittiğini gördük. Evet. Özellikle de bu dört bölgenin ilhakından sonra ve Kerç Boğazı'ndaki köprünün Ukraynalılar tarafından imha edilmesinden sonra savaşın biraz seyri değişti. Savaşın yani 7-8. ayı tamamlanmak üzere neredeyse bu ayın 24'ünde 8 ay tamamlanmış olacak. Ukrayna bağlamında doğuya doğru biraz yoğunlaşan bir çatışma vardı. Ancak şimdi Rusların saldırı bölgelerinin menziline Kiev girmeye başladı. Evet. Sivil alanlar vurulmaya başladı. Ve çok tabii yoğun birkaç gündür de bu saldırılar devam ediyor. Hemen hemen her gün saldırı var. Son günlerde dikkat çeken tabii bir saldırı yöntemi söz konusu olmaya başladı. Rusya'nın İran'dan tedarik ettiği kamikaze dronu olarak bilinen dronlarla Ukrayna'da sivil yerleşim yerleri hedef alınıyor. Görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla bu platformların, kamikaze dronların etki ortaya çıkardığı anlaşılıyor. Evet. Sivil kayıplar var, sivil altyapılar hedef alınıyor. Dolayısıyla burada Rusya'nın artık Ukrayna'yı diğer cephelerden caydırmak için daha sivil alanları, savaşın olmadığı, çatışmanın olmadığı, Rus askerinin olmadığı bölgeleri hedef aldığı anlaşılıyor. Öte yandan seferberlik devam ediyor ama görüntülerden anladığımız kadarıyla hiç de iyi gitmiyor Rusya açısından. İstediği sayıya henüz ulaşabilmiş değil, 300 bin rakamına ulaşamadı. Teçhizat konusunda çok ciddi sorunlar olduğu anlaşılıyor. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan kalma tüfeklerin rezerv askerlerin omuzlarında cepheye doğru giderken görüntülenmesi Rusya'nın askeri gücüne dair soru işaretlerini arttırmış durumda. Miğferlerin özellikle 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan ağır çeliklerden oluştuğu, hatta sırt çantalarının bile sadece bir bez parçasından olduğu, askerlerin üşüdükleri, kış ayının da yaklaşması ve bölgenin özellikle iklimi dikkate alındığında burada da ciddi sorunlar var. Batı yakasında ne var peki? Destekler devam ediyor. Ukrayna'ya yönelik Amerikan silahlı desteği devam ediyor. İran'ın oyunun içerisine girmesinden dolayı da hem İran'ın şu anda muhatap olduğu nükleer anlaşmanın yenilenmesi müzakerelerinde tıkanma söz konusu olacak. Muhtemelen Amerikalılar, İsrailler ve Avrupalılar İran'ın Rusya'ya sağlamış olduğu bu drone teknolojisi nedeniyle de bu anlaşmada İran'a daha farklı bakacaklardır. Öte yandan İran'ın içerisinde devam eden bazı hareketlilikler var ki bu da bu nükleer anlaşmanın yenilenmesini biraz zorlaştırıyor. Çünkü ölen kişi sayısı sanırım 60'a ulaştı ve bütün şehirlere yayıldı gösteriler. Sadece bir kişinin, bir kadının hayatını kaybetmesi gözetim altındayken polis karakolunda kıyafeti nedeniyle. Olaylar durmak bilmiyor. Önce kadınlar sokağa çıkmıştı. Şimdi Z kuşağı denilen tarif olarak kitle de sokakta. Bütün şehirlerde gösteriler var. Hatta geçtiğimiz günlerde İran'da en fazla siyasi tutuklunun bulunduğu evin cezaevi hapishanesinde de büyük İsyan gösteriler ortaya çıktı. İsyan çıktı. İran'da da durum hiç karışık değil. Tabii kimse rejimin düşmesini beklemiyor ama bu gösterilerin İran'da bir etki ortaya çıkardığını görebiliyoruz. Yine geçtiğimiz hafta önemli başlıklardan bir tanesi, yani benim için önemli. Belki herkes çok dikkatli takip etmedi ama Amerika Birleşik Devletleri Biden yönetimi Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'ni ilan etti. Orada birkaç başlık var. Çin'le nasıl mücadele edecek? Rusya ile nasıl mücadele edecek? Bu küresel jeopolitik karmaşanın içerisinde ABD liderliğini nasıl tahkim edecek? Suriye'de ne yapacak? İran'da ne yapacak? Buna dair bazı jenerik ifadeler var. Benim oradan görebildiğim yol haritası yok henüz. Suriye'de mesela yine belirsizlik var. Uluslararası sistemde demokrasiyi konsolide edeceğiz, işte özgür dünyayı ayakta tutacağız gibi yine genel ifadeler söz konusu. Ukrayna'dan başlayalım istersen. Ne anlama geliyor? Neredeyiz? Evet. Önce bir saha analizi yapalım dinleyiciler için. Sonra bu İran kamikaze dronlarının nasıl bir etki ortaya çıkardığını ve buna karşı Ukrayna'nın nasıl cevap vereceğini, Batı'nın nasıl Ukrayna'yı destekleyeceğini konuşalım.
Evet. Aslında Ukrayna savaşını ve İran bağlamında değerlendirmeden bir tespitimi de paylaşmak istiyorum. Adeta bir kaos çağının içerisine bence girdik. Yani şu anda Ukrayna savaşı bir küresel savaşa, vekaletler savaşına en azından dönüşüyor. Ama bunun ötesinde o kadar çok kriz var ki, bir enerji krizi içerisindeyiz. Gıda güvenliği ile ilgili çok ciddi sorunlar var. Küresel enflasyon var. Merkez bankaları buna yanıt veremiyor. Faizleri yükselttiği zaman ciddi bir resesyona doğru ülkeler gidiyor.
Bu enerji ile ilgili hemen bir parantez açıp belki ondan da bahsedersin. Yani ne kadar birbiriyle bağlantılı olduğu konuların. Şimdi Çin'in yeni bir pozisyonu var LNG'yi alınması ile ilgili. En önemli LNG sağlayıcılarından bir tanesi olan Nijerya'da da büyük bir sel felaketi var.
Evet.
Ve bu sel felaketinden dolayı üretimi de durdurmuş durumdalar. Ve bunun ortaya çıkarabileceği etki mevcut enerji
yani krizine derken. Yani özellikle arz konusunda ya, kesinlikle çok ciddi sorunlar var.
Nijerya gibi bir yerde
kesinlikle. Büyük bir sel felaketi aslında bu oluyor. İşte enerji krizinin bir nevi iklim kriziyle değil. Alakalı olduğunu görüyoruz. Dünya
tabii,
gerçekten
doğrudan
ciddi
onunla alakalı aslında.
Sorun yaşıyor. Şimdi Batı'da çok ciddi bir liderlik sorunu var. Biden gerçekten çok zayıf. Ülkeyi yönetmekte Amerika Birleşik Devletleri'ne zorlanıyor. İngiltere'de şimdi yeni bir kriz yaşanıyor, yönetim krizi. İngiltere ekonomisi ciddi sırtılar geçirdi. Pound devalue oldu, faizler yükseldi. Şimdi
4 tane ekonomi bakanı değişti bu arada.
Bir ay gibi bir sürede. Boris Johnson'ın yeniden başbakan olması talep ediliyor muhafazakar parti üyeleri tarafından.
Bu arada İngilizler Truss'un resmiyle bir marul ya da bir lahanayı yan yana koyup acaba hangisi önce gidecek diye.
Maalesef.
O, yani, bu arada canlı olarak izleyebilir.
Böyle bir dönemde İngiltere'de çok ciddi bir liderlik krizi var. Keza kıta Avrupası ciddi sorunlar yaşıyor. İşte İtalya'da Meloni aşırı sağ iktidarıyla Avrupa yüzleşecek. Fransa'da çok ciddi grevler var. Nükleer enerji santrallerinde ve diğer santrallerde ülkede elektrik kesintileri yaşanmaya başlandı. Almanya'da tabii tüm bu krizin göbeğinde. Ekonomik açıdan kıta Avrupası ciddi anlamda meydan okumalarla karşı karşıya. Euro'nun da devalü olmaya başladığını gördük. İşte Japon yeni bu süreçte dolar karşısında inanılmaz derece devalü oluyor. Çin'de işler kötü gidiyor. Ekonomide çok ciddi sorunlar var. Mortgage krizi söz konusu, birçok banka batmış durumda. Ve tabii iç savaşlar, İran'da yaşanan gösteriler, Ukrayna savaşı vesaire. Yani gerçekten Türkiye'nin çevresi ve küresel anlamda çok büyük krizlerle ve meydan okumalarla karşı karşıyayız. Tabii bu süreci tetikleyen unsurlardan bir tanesi de hep konuştuğumuz Ukrayna savaşı. Maalesef bu savaşın
çok belirleyici oldu yani,
çok ciddi etkileri
savaşı
oldu. Çünkü dünyada enerji ve emtia arzı sağlayan en önemli işte Rusya ve ardından Ukrayna sahasında gerçekleşmesi dünyanın beklemediği bir şeydi. Dolayısıyla özellikle Avrupa'nın enerji bağımlılığı ve diğer ülkelerin emtia açısından Ukrayna ve Rusya'ya bağımlılığı küresel bir enflasyon dalgasına neden oldu. Tabii şimdi tarafların yenişememesi de, yani hem Rusya'nın ve onunla birlikte hareket eden işte İran, Çin gibi ülkelerin kısmen de olsa karşısındaki NATO blokunun belli bir denge oluşturması sahada. Şimdi bunu konuşacağız. Dolayısıyla bu işin daha uzun sürede devam edeceği görüntüsünü oluşturuyor. Şu anda son bir ayda burada değerlendirirken Ukrayna ordusunun karşı saldırılarla etkinlik kurmaya başladığını, askeri momentumu avantajı ele geçirdiğini söylemiştik. İşte özellikle Kharkov zaferiyle birlikte önemli bir bölgeleri Rus
geri itti
ordusundan aldı, geri itti.
Çekilmek zorunda.
Ruslar böyle cephe hatlarını kaybetmeyle karşı karşıyaydı ama buna Putin önce kısmi seferberlikle yanıt verdi. Her ne kadar tam başarılı olmasa da senin dediğin gibi, ama yine de belli bir insan kapasitesini sahaya sürmeye başladı Ruslar ve bu en azından Ukraynalıların ilerleyişini kısmen yavaşlattı. Ve ardından da tabii buradaki genel ordu komutanını değiştirdi. Suriye Savaşı'nı özellikle yönetmiş bir generali burada Ukrayna Savaşı'nın başına getirmesi ve benzer şekilde Suriye'deki
Sorokin.
bu evet
Severokin, evet.
Severokin'in benzer şekilde Suriye'dekine benzer bir yıkım stratejisini hayata geçirmesi. Yani uzun menzilli füzelerle, dronlarla, kamikaze saldırılarıyla Ukrayna altyapısını cephe hattlarının dışında vurmaya yönelik
Ama
bir
terörize
strateji
de ediyor
geliştirdiler.
yani, değil
Tabii
mi?
burada iki şey var zaten. Hem altyapıyı yok ediyorsun ama aynı
Halkı da.
zamanda halkı ve ordu güçlerini de terörize
Tabii.
ediyorsun. Panik yaratıyorsun, korku yaratıyorsun. Dikkat edersen bu saldırılardan sonra özellikle cephe hattlarındaki Ukrayna ilerleyişi durdu. Orada bir denge oluştu ve burada istediklerini bence aldılar. Ukrayna hava savunma sistemlerinin yeteri kadar etkili olmadığını, Rusya'nın elindeki bu balistik ve güdümlü füzelere karşı ve kamikaze dronlara karşı yeteri kadar etkili olamayınca ağır kayıplar verdiler. Bugün Zelenski yaptığı bir açıklamada ülkenin tüm elektrik altyapısının %30'unun yok edildiğini söyledi. Bu çok büyük bir rakam. Yani dikkat edersen Ruslar özellikle termik santralleri hedef aldılar ve elektrik altyapısını yok etmeye ve diğer köprü ve yine askeri bazı fabrikaları, komuta kontrol merkezlerini vurmaya çalıştılar. Yani bunlar çoğunlukla boş alanlara da düştü. Sivil hedefleri vurdular. Hani Rusların bu güdümlü füze altyapıları yeteri kadar iyi değil ama çok sayıda kullandıkları için mesela ilk İşte bu Kerç Köprüsü'nün vurulmasından sonra bir iki gün sonra yaptıkları 2 gün süren ana saldırılarda 100'den fazla güdümlü füze kullandılar ve bunların yarıya yakını hedefleri isabetli bir şekilde vurabildi. Tabii bunların da Rusya için ciddi bir maliyeti olduğu öngörülüyor. Yani bu füzelerin 10 milyon dolardan daha fazla değeri var bazılarının. Bunun ötesinde tabii Rusya'nın elinde ne kadar bunların stoğunun kaldığı ile ilgili de özellikle batılı uzmanlar, istihbarat uzmanları ciddi anlamda Rusya'nın sorun yaşadığını, stoklarının tükendiğini ve yeni üretim yapamadığını bize söylüyordu. Tabii bu noktada işte İran ön plana çıkmaya başladı. Dikkat edersen son günlerde Ruslar özellikle İran menşeli işte bu Şahit ismini verdikleri kamikaze dronlar ve bazı füze sistemlerini aktif olarak kullanmaya başladı. Bunlar görsel bir şekilde de konfirme edildiler. Her ne kadar Rusya ve İran bunu yalanlasa da bu bir vaka, onlarca konfirme edilmiş görüntü var. Burada İran'ın gerçekten kamikaze drone özellikle altyapısı bakımından kendini ciddi anlamda geliştirdiği zaten bilinen bir gerçekti. Bunu Yemen'de Husilere temin ederek işte Suudi Arabistan'ın petrol altyapıları ve yine Birleşik Arap Emirlikleri'nin vurulduğunu görmüştük ki 500-600 kilometre menzilli bir şekilde bunları kullanmayı o dönem başarmışlardı. Keza yine İran özellikle Irak Kürt bölgesel yönetiminde kendine muhalif Kürt unsurları vurabilmek adına da bu sistemleri kullanıyordu. Ancak Rusya'da satmış olması ve Ukrayna Savaşı'nda şu anda bence başarıyla en azından kullanılıyor olması İran adına önemli. Ama bu tabii Batılı ülkelerin özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin dikkatini çeken bir unsur oldu. Şimdi buna nasıl yanıt verecekler? ABD mesela Ukrayna, ABD Hava Kuvvetleri'ne işte ilgili drone fabrikalarının İran'da vurulması için talepte bulundu. Bu çok enteresan mesela.
Böyle bir şey mümkün olabilir mi peki?
Ya olabilir, şöyle olabilir. İşte nükleer müzakerelerin başarısız olduğu bir noktada İran'ın füze programı, kamikaze drone programı ve yine nükleer testlerinin bombalanması hep konuşulan senaryolardan bir tanesiydi. İsrail zaten bunu talep ediyordu uzun bir süredir. Şimdi Ukrayna Savaşı'na İran'ın dahil olmasıyla birlikte İsrail'in de dahil olması bekleniyor. Özellikle yine
Ukrayna'yı
Zelenski
destekleyen
Ukrayna, İsrail'den hava savunma sistemleri resmi olarak istedi.
Ama bu İsrail'in Rusya ile olan ilişkisi düşünüldüğünde hangi boyutlara ulaşabilir? Çünkü
Ama işte
biliyorsun
İsrail bunu
farklı bir
tercih
pozisyon.
etmiyordu. Orada böyle Türkiye'ye yakın üçüncü yol diyebileceğimiz tarafsız bir politika izliyordu. Ukrayna'yı askeri olarak desteklemiyordu. Evet, işgali yanlış buluyordu ama taraf değildi. Ama adım adım İran'dan Rusların işte drone ve füze temin etmeye başlamasıyla birlikte İsrailliler de ciddi anlamda rahatsız olmaya başladılar ve bu yönde açıklamalar yapmaya başladılar. Ben yakın bir dönemde İsrail'in işte bu Iron Dome başta olmak üzere çeşitli hava savunma sistemleri en azından göndereceğini düşünüyorum. Ama onlar arasından bir test anlamına da gelecek.
Tabii.
Yani zaten
Gerçek harp
kendisi adına
ortamı.
ana düşman olarak gördüğü İran menşeli sistemlere karşı kendi hava savunma sistemleri ne kadar başarılı olup olamayacağını test edecekler. Bu açıdan da önemli. Hani Rusya'yı doğrudan hedefleyecek saldırı silahları temin edeceklerini ben hala
Savunma.
zannetmiyorum ama savunma silahları temin edebilirler. İsrail adına tabii Rusya önemli. Rusya'yı tamamen kaybetmek arzusunda değiller. Suriye'de özellikle belli anlamda karşı karşıya gelebiliyorlar. Dolayısıyla bu hassasiyeti İsrail gözetecektir. Ama işte burada İran'da daha fazla hedef haline gelmeye başladı. Yani riskli bir hamle yaptı. Rusları destekleyerek bu şekilde kendisini savunma sanayisi açısından önemli bir PR yapmış olmakla birlikte. Ama Amerika'nın, işte İsrail'in ve Avrupa Birliği'nin hedef haline de gelecek. Mesela bugün Avrupa Birliği'nde İran'a yönelik yaptırımlar tekrar konuşulmaya başlandı. Bu füze ve kamikaze sistemlerinden dolayı. Ama şunu da görmek gerekiyor ki gerçekten kamikaze dronlar noktasında İran belli bir mesafeyi alabilmiş. Rusların özellikle maliyet esaslı meseleye baktıklarını, yani İran'ın ilgili kamikaze dronları çok ucuza üretebildiklerini ve Rusya'ya satabildiklerini görüyoruz. Rusların kendi güdümlü füzelerinin milyonlarca dolar maliyeti varken işte 50 bin dolar, 100 bin doları geçmeyen maliyetlerle kamikaze dronları kullanmak çok daha etkili. Yani bunlar stratejik olarak yeteri kadar etkili mi, nokta atışı yapabiliyorlar mı? Bu hala tartışılıyor ama en azından sivil bölgeleri terörize etmek için çok aktif olarak kullanılabiliyor.
Evet.
Birçok görüntü de yansıdı hatırlarsan. İşte dronlar şehre yaklaşıyor. İşte çeşitli silahlarla bunlar düşürülmeye çalışılıyor. Bazıları düşürülüyor ama insanlarda çok büyük bir korkuya neden oluyor. Rusların burada yapmak istediği de bence zaten buydu.
Şimdi İran konusu önemli bir konu. Bir taraftan Ukrayna Savaşı'ndaki rolü Rusya'yı destekleyerek askeri olarak tartışılıyor. Öte yandan nükleer müzakerelere yönelik anlaşmanın yenilip yenilenmeyeceği. Biliyoruz ki sadece nükleer programı ile ilgili değil bu anlaşma. Aynı zamanda İran'ın balistik füze programı ve Orta Doğu, Irak, Suriye'deki, Lübnan'daki vekil unsurlarla yürütmüş olduğu politikalarla da alakalı. Şimdi bunun üzerine bir de kamikaze meselesi geldi. Amerikalılar hele şu önümüzdeki bir aylık dönem içerisinde böyle bir anlaşmaya yanaşmayacaklardır. Zaten kongre seçimleri var. Çok da pek mümkün olmayacak.
Cumhuriyetçiler kongrede muhtemelen iyice zorlanacak.
Evet, Cumhuriyetçiler kazanınca İran'la yeni bir anlaşma yapmak neredeyse mümkün hale gelmeyecek. Tabii bu İran için olumlu bir şey bir taraftan. Programını devam ettiriyor. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun teftişlerinden uzaklaşarak. Ama aynı zamanda tabii İran ekonomisinin, zaten küresel ekonominin gittikçe krize doğru yöneldiği bir dönemde İran'ı daha fazla sorunlu hale getirecek. Ama tabii elinde çok güçlü de bir koz var, enerji kozu. O bakımdan da Batı'nın biraz kılgan olduğunu, Avrupa'daki bazı devletlerin bir an önce İran'la anlaşmayı yapalım havasında olduklarını biliyoruz. Toplum çok gergin. Günlük protestolar hemen hemen her şehirde var. Artık insanlar 2019'la ben karşılaştırdığımda, çünkü biz biliyoruz ki 2009'dan bu yana, o yeşil protestolardan bu yana hatırlarsan, mütemadiyen bir İran'da toplumsal hareketlilik söz konusu. Bazen başörtüsü meselesi oluyor, onlara göre hijab. Bazen de siyasi muhalefet, özgürlükler konusunda protestolar yapıyor. Bu sefer farklı bir dinamik söz konusu. Evet, bir örtünmeyle ilgili bir problem ama bütün toplumu hareketlendirmiş. Rejime yönelik,
tüm hayatları tetiklendiren
tabii. Yani bir taraftan Kürt meselesi var, bir taraftan din meselesi var, demokrasi meselesi var, kadın meselesi var. O kadar çok mesele var ki her geçen gün gösteriler artıyor. Hemen hemen her şehirde var. Hayatını kaybeden insan sayısı çok fazla. Tabii biliyoruz ki İran, yani bu tür meselelerle ilgilenmek konusunda, baş etmek konusunda tecrübeli. Büyük bir gücü var içeride. Besiç diye tarif edilen güçleri var. Bunlar çok hızlı mobilize olabiliyorlar. Biliyorsun yani hemen hemen her camide mollalar üzerinden, imamlar üzerinden sokağa çıkabilecek bir rejim taraftarı kitle var. Nereye doğru gidiyor sence?
Tabii bunu nereye gittiğini öngörmek gerçekten çok mümkün değil. Ama şunu söylemek gerekiyor gerçekten. Hem etnik açıdan, hem mezhebi açıdan, hem seküler gençler açısından ve ekonomi açısından çok ciddi kırılganlıkları var İran'ın ve şu anda senin de ifade ettiğin gibi fay hatları yeniden tetiklendi. Burada tabii bir Kürt gösterici kızın öldürülmesi aslında bu fay hattını tetikledi ama bu kırılganlıklar çok uzun yıllardır İran toplumunda söz konusu. İran'ın mevcut yönetimiyle toplum arasındaki o makas bence her geçen gün daha da ayrışıyor. Ve çeşitli güvenlik tedbirleriyle bir şekilde İran, o bahsettiğim güçlü güvenlik aygıtları, Besiç başta olmak üzere, bu toplumsal dalgaları tutmaya çalışıyor. Ama bir yerde bence artık bir set yıkılacak. Yani bunu öngörmek çok kolay değil. Hani bugün mü olur, bir yıl sonra mı, beş yıl sonra mı, on yıl sonra mı, ama İran'ın bu anlamda çok geleceği yok. Çünkü toplumla yönetici elitler arasındaki o ayrım gerçekten artık geri dönülemez noktaya gelmiş durumda. Ülke dünyanın geri kanalından kopuk bir şekilde, dünyadan dışlanmış bir şekilde yaşıyor. Çok ciddi zenginlikler olmasına rağmen, işte dünyanın en önemli petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip ülke olmasına rağmen muazzam bir fakirlik içerisinde. Şu anda ekonomi gerçekten çok kötü durumda. Enflasyon çok yüksek. İnsanların alım gücü çok düşmüş durumda. Bunun ötesinde de bir ideolojik Şii teolojik bir yapı var ve bunlar insanlara ciddi bir dayatma içerisinde ve yeni gelen genç nesiller çok seküler bir şekilde şu anda yaklaşıyor ve büyük bir meydan okuma İran toplumunda ortaya çıkartıyor. Keza bunun ötesinde tabii mezhep ayrılıkları söz konusu. Yani bir yanda Şiilik varken bir yanda Sünni Araplar özellikle petrol bölgelerinde Ahvaz gibi kentlerde önemli ve onların kendi bilinçleri şu anda güçlenmeye başladı. Yine Beluciler ve Kürtler mesela ve yine Azerbaycan yine o bölgedeki işte Türkmenler ciddi anlamda etnik bilince sahipler ve İran'ın devlet aygıtları zayıfladıkça buralarda da bence kırılganlıklar gittikçe artacak. Dolayısıyla İran'ın geleceği adına ben çok bu anlamda iyimser değilim ama hani kısa vadede ve orta vadede bu meselenin daha da büyük büyümeyeceğini öngörebilmek çok mümkün değil. Tabii bunların arkasında çeşitli güçler de var. Bunu da altını çizmek gerekiyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bence İran'daki bu toplumsal olaylarda belli anlamda tetikleyici roller üstlendiklerini tahmin ediyorum. Ciddi destekler söz konusu. Özellikle silahlı bazı yapılanmalara Belucistan bölgesinde yine Kürt bölgelerinde destek veriyorlar. İran'da işte önleyici bazı adımlar atmaya çalışıyor. Mesela Irak-Kürt bölgesindeki kamplar ciddi anlamda son aylarda hedef olmaya başlandı ve buradaki o Kürt isyanını bir şekilde dengelemeye çalışıyor. Bunun ötesinde tabii PKK ile çeşitli angajmanlara giriyor. Özellikle onun İran kolu PEJAK'la belli angajmanlara girerek diğer Kürtlere karşı PEJAK'ı kullanma çabasında. Bu tarz hamleler yapıyor ama şu anda mesela genel anlamda İran'ın siyasi liderliğini ve dini otoritesine baktığımızda gençlerden gelen, toplumdan gelen talepleri karşılanmaya pek niyetli olmadıkları anlaşılıyor. Dolayısıyla bu baskıcı rejim, teolojik Şii inancına dayalı din devleti anlayışı devam edecek ve buna karşı da toplumsal direnç bir dalga, direnç, özellikle gözüküyor. Seküler bir direnç gittikçe artacak. Dolayısıyla bu olaylar belki şimdi bastırılsa bile önümüzdeki dönemde devam edecek diye düşünüyorum.
Evet, peki Can, yorumların için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür aslında ederim, bugün aklımda başka bir konu da vardı. Belki haftaya konuşuruz. Biraz sahadaki gelişmeleri nereye doğru evrileceğini incelemek lazım. Bu İdlib'de yaşanan HTŞ bağlamındaki hareketlilik Afrin'e yöneldiler. Orada bir kaotik bir durum var. Sonra bölgeden geri çekilmek zorunda kaldılar. Azez'e doğru yöneldiler. Yani Suriye Milli Ordusu içerisinde bazı karışıklıklar söz konusu. HTŞ üzerinden yürütülen bir süreç var. Türkiye hala bir yani bir SİBOP rolü görüyor. Tabii ki yani tam anlamıyla ağırlığını koymuş değil. Meselenin herhalde biraz sahada kendiliğinden natürel bir şekilde, doğal bir şekilde çözülmesini bekliyor. Çözülmezse muhtemelen kendisi daha farklı bir rol alacaktır bu çatışmanın içerisinde. Orada da enteresan gelişmeler var. Çünkü bölge çok kırılgan bir bölge. Mülteciler açısından kırılgan bir bölge. Rusların da son birkaç gününde bazı hedefleri vurduğunu biliyoruz. Bu hemen biliyorsun bir hareketliliğe sebep oluyor. Önümüzdeki hafta belki buradaki gelişmeler devam ederse o konuyu konuşuruz. Teşekkürler bugünkü değerlendirmeler için. Ben sevgili dinleyenler, bugün Ukrayna'yı konuştuk. Son saldırılar ne anlama geliyor? Özellikle Kiev'i ve diğer büyük şehirleri hedef alan Rus saldırıları. İran'daki gösterileri konuştuk. Nereye doğru gidebilir? Bu ve benzeri konuları önümüzdeki programlarımızda da konuşmaya devam edeceğiz. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden birlikte olmak ümidiyle hepinize hoşça kalın.
Küresel analiz.